Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekom'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurdatapan.
Ben Aytun Çuysal. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız.
Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar. Entrekom Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok sevdiğim bir abim var. Akan'cığım. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ne yapıyorsun? İyi misin?
İyiyim valla. Evde çalışmaya devam ediyoruz.
Süper. Akan'la biz İNG'den çalışma arkadaşıyız. Hatta bir 5'e yakın Akan'ın ekibinde çalışmıştım ben chatbot tarafında. İNG tarafında da birçok şey öğrendim kendisinden. Bir yandan da Deep Learning Türkiye ile harikalar yaratan ekibin kurucu ortaklarından bir tanesi. Bugün Deep Learning Türkiye'nin hem birazcık yapısını konuşacağız hem de koronavirüsün döneminin yıldızlarından Deep Learning Türkiye birçok güzel çalışma yaptılar. Onları detaylandıracağız. İlk başta bir kendini tanıtarak başla istersen. 2 dakikada Akan Esen kimdir hocam?
Tabii ki. İsmim Birol Akan Esen. 2011 yılında bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. Ondan sonrasında Netaş'ta işe başladım. Netaş zaten bizim üniversitemizde biraz bizim sektör için biraz daha böyle ikinci artık iş yerinin üniversitesi gibi görülür. Orada developer olarak görev aldım. Sonrasında Evan ve TEP'te çalışmaya devam ettim. En son İNG'ye geldim. İNG'de alt tarafıma baktığınız zaman genellikle CRM tabanlı bir kişiyim. Fakat sonrasında daha detaylı anlatırım zaten. Ingo projesini ortaya çıkardık. O Ingo projesi çıktıktan sonrasında tamamıyla artık işim CRM'den ayrılıp yapay zeka çalışmalarına, daha çok NLP üzerine çalışmalara döndü. Arada bir 2017 senesinde bir MBA yaptım. Bu şekilde genel olarak Akan.
Süper. Çok kısa bu Ingo projesi ve yapay zeka tarafını anlatabilir misin? Çünkü Deep Learning Türkiye'deki hani şeye de yakın bir konu.
Evet. Zaten aslında Deep Learning Türkiye'yi kurma gibi bir fikir ve daha doğrusu bunun önderliğini Fuat yaptı. Anlatırım zaten. Burada benim de dahil olma fikrim Ingo ile çok kesişiyor. Ingo şöyle, Medium makalelerini okuyordum o dönemlerde. 2018 Ocak ayında. Ya dedim ki ben bunu hani bizim firmaya uyarlayabiliriz. Burada çok güzel bir açık var. Çünkü yazılanlarda da hani geleceğin tamamıyla sanal asistanlar üzerine geçeceği, sanal asistanların üzerinden devam edeceği noktası vardı. Bu şekilde sonrasında ben yönetime sundum. Yönetimin zaten böyle bir çalışması varmış. Sonrasında sen daha iyi belki anlasın, bizim Step Up projelerinde yer aldı. Sonrasında da ilk versiyonu çıktığımda gerçekten yönetim dahil herkes çok beğendi. Sonrasında ekibi büyütme kararı aldılar derken şu an ING.com.tr hem de ING Mobil'in içerisinde yer alıyoruz. Chatbot olarak müşterilere anlık makineler üzerinden, daha önce öğrenme aşamasını atlatmış makineler üzerinden isteklerine, şikayetlerine, yorumlarına, her şeylerine cevap veriyoruz bankacılıkla alakalı.
Süper. Ben de tam bu chatbot'un giriş aşamasında oradaydım. O işte evet. Arka taraftaki o yapılandırmayı falan görmek benim için de güzel olmuştu. Şu anda yeni gelişmeler de olacak. Yakın zamanda Ingo'yu da takip edin diyoruz. İstersen evet. Kısaca Deep Learning tarafına geçelim artık.
Geçelim.
Şu an benim hani arkadaşımsın ya da Fuat'ı da tanıyorum diye demiyorum. Cidden böyle gururlanarak takip ettiğim ve hani gerçekten topluluk olmanın hakkını veren ve çok güzel çalışmalar yapan bir yer Deep Learning Türkiye. Hani her girdiğim ortamda da böyle mutlulukla anlatıyorum. İstersen bir kuruluş hikayesiyle başlayalım.
Bugün tabii ki. Tabii ki. Ya bunları vallahi hani senden de olsun, diğer arkadaşlardan da çok duyuyoruz. Bu bize inanılmaz bir motivasyon kaynağı sağlıyor zaten. Olabildiğince önderlik etmeye çalışıyoruz. Zaten ilk baştaki misyonumuz da buydu ve bunu hala yani bu kadar yıldan sonra 2,5 yıl oldu. 2,5 yıldır bunu hala hiçbir şekilde güç kaybetmeden devam ettirebiliyor olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Deep Learning Türkiye aslında Fuat'ın biraz önderliğinde kurulmuş bir şey. Şöyle, Fuat Hacettepe Üniversitesi'nde bir tane yapay zeka adı altında bir aylık bir eğitime gidiyor ve sonrasında da hani aslında hocasından rica ediyor, bir grup kuralım, böyle bir şeyler yapalım diye. Hocası sıcak bakmıyor. Sonrasında geliyor, kendi kendine böyle bir grubu kuralım mı aşamasında kuruyor. Sonrasında bizleri çevresine topluyor. Yani hani daha başlangıç aşaması bizim bu şekilde başlıyor aslında. İçeride 10 kişiyiz. Küçük bir grubuz. Kimse yok. Neler yapabiliriz konuştuğumuz, ilk başladığımız anlar o anlar.
Fuat'la nereden tanışıyordunuz bu arada?
Fuat'la sosyal medya üzerinden tanışıyorum ben.
Öyle mi?
Tabii. Yani Fuat'la işte yapay zekaya eğildiği dönem, benim yapay zekayla ilk uğraşmaya başladığım dönemler birbiriyle çok kesişiyor. Sonrasında benim de tabii ki doğal olarak hani bilgimizi bir şekilde insanlarla paylaşarak ve insanlardan alarak güçleneceğimizi bildiğim için ben sürekli LinkedIn'de bir takım araştırmalar yapıyordum. O dönemde Fuat da yapıyordu. Fuat iyi bir computer vision'cıdır. Ben de NLP tarafında iyiyim. Derken böyle bir güçlerimizi birleştirelim hikayesiyle bizim hayatımız devam etti.
Süper.
Sonrasında zaten işte Deep Learn Türkiye gibi bir marka çıktı ortaya ve Deep Learn Türkiye işte ilk başladığımız dönemde onu mutlaka kuruluş hikayesi içerisinde söylemek istiyorum. Benim için çok önemli bir hikaye çünkü bu. Benim üniversite tarafıma döndüğümüz zaman şu sıkıntıyı biz çok yaşamıştık. Bu grubun kurulma amacı da budur zaten. 2008-2007 senelerinde mobilin parladığı dönemlerdi. Mobil kanalın parladığı dönemlerdi ve bu hani bilgisayar mühendisi olarak tabii ki öğrenmek istediğimiz bir alandı. Objective-C'ler çok patlıyordu. Swift'ler çok parladı. Öyle bir dönemden geçtik ve tamam hadi bunu öğrenelim dediğimiz zaman bizim zamanımızda Udemy'ler, işte Coursera'lar yoktu tabii ki. Yani bunun için gerçekten bir kurs alman gerekiyordu ve bunu bilen kişi sayısı çok azdı. Ondan dolayı da çok fahiş fiyatlardı. Yani bugün gidiyorduk atıyorum, Objective-C'yi öğrenmek istiyorum. Bir tane kuruma gidiyorsun, işte 10 milyarlar. Sen öğrencisin, böyle bir rakamla karşılaman çok zordu. Ve ben öyle hiç öğrenemedim hakikaten Objective-C'yi. Taz çok bu günümüze gelince biraz bakıp öğrendim. Benim buradaki direkt motivasyon kaynağım şuydu. Bu grup kurulacak. Biz zaten şu an eğitim içerisinde, sürekli eğitim içerisindeyiz. Sürekli kendimizi güncelliyoruz. Misyonumuz da öğrencilere bu teknolojiyi ücretsiz bir şekilde taşıyabilmek, eğitimler verebilmek, onlara ücretsiz bir şekilde mentorluk verebilmek, onları yönlendirebilmek hem kariyerleri açısından olsun hem bilgi düzeyleri açısından olsun. Zaten bununla ilgili çok fazla iş yaptık. Hala yapmaya devam ediyoruz. Kuruluş hikayesi kısaca bu şekildeydi. Ondan sonrasında da bu misyonumuzla bu yıla kadar getirdik işi.
Şimdi abi 2,5 senede çok ciddi bir ilerlemeden bahsediyoruz.
Evet.
Sosyal medyadan da olsun, diğer böyle fiziksel etkinliklerde de. Ege'de hatırlıyorsun bir buluşma yapmıştınız. Hani sadece evet. Buluşuyoruz. Hani ortada hiçbir şey yok. Networking görünüyor sadece. 130-140 kişi gelmişti.
Evet.
Dedim, bravo valla.
İlk buluşmamız valla. O da gerçekten büyük desteğin oldu onda da. Yani yer bulamıyorduk. Bir anda İnege İnovasyon Merkezi kapısını açtı ve biz bir anda böyle bir ilk buluşmayı yapabildik en sonunda.
Valla çok güzel buluşmaydı cidden.
Evet.
Türkiye'nin böyle bütün değerli datacıları oradaydı cidden.
Evet.
Şimdi güzel. Abi yani 2 senede çok ciddi bir gelişim var. Ve siz bu işi yaparken bir yandan kendi işleriniz de var.
Evet.
Yani çok kolay bir süreç değil bu. Hani bu adım adım böyle milestone olarak değerlendirirsek. Hani böyle 3-4 tane çok kritik konu sayacak olsan ne olurdu bu gelişimde?
Şu şekilde derdim ben buna. Birincisi grubu ilk kuruluş aşamasından sonrasında çok ciddi bir şekilde sanki böyle mülakat yapar gibi LinkedIn üzerinden, Twitter üzerinden birçok insanla görüştük. Bu teknik açıdan görüşmelerden tut da işte sosyal açıdan görüşmelere kadar birçok mülakat gibi düşünebilirsin bunu. Ve ilk fazla içeriye toplamaya çalıştığımız adam data konusunda çok bilgili, yapay zeka konusunda kendini sürekli geliştiren veya bir projesi olan, gönüllülük esasına dayalı bir şekilde eğitim verebilecek şekilde vizyonu olan insanları içeriye katmaya çalıştık ve burada gerçekten başarılı olduk. Yani ilk core team'in kurulması aşaması çok başarılıydı. İlk milestone'umuz olarak onu görüyorum. Çünkü içeriye ondan sonra biz öğrenci alımı Deep Learning Türkiye grubuna içerisinde bulunmak isteyen kişileri almaya başladığımızda tabii ki herkesin birçok sorusu vardı ve bu sorular çok hızlı bir şekilde cevaplanabildi. Çünkü içerideki core team'den kaynaklı bu. Sonrasında gitgide büyümeye başladık. Daha fazla soru, daha fazla core team'e adam toplama derken bir core team'imiz oluştu ve bunun yanında da ciddi bir topluluk oluşmaya başladı. Bu topluluğun ikinci milestone tarafı şu. Çok fazla üniversitenin ikinci aşamada çok fazla üniversitenin öğrenci gruplarıyla beraber işbirliği yaparak ilerledik. Yani şu var yani Diplom Türkiye'de mesela şöyle bir durum oldu yani. Hani bir üniversitede yapay zeka topluluğu oluşturduk. Hı-hı. Açtık onu ve onu büyüttük gibi. Süper. Çok fazla öğrenci gruplarıyla çok fazla çalıştık. Beraber projeler de yaptık içeride. Diplom Türkiye grubunun içerisinde. Bununla beraber şu çok büyük bir etkendi. Dediğim gibi yani oraya giren kişi bir tane soru sordum hiçbir şekilde cevaplanmadı gibi bir durumla hiç karşılaşmadı. Ve hep onları taze tutacak şekilde biz de öğrenirken aynı zamanda eğitim materyali hazırlayıp grubun içerisinde eğitimler vermeye devam ettik. Çok fazla eğitim fırsatı buldular bizimle beraber. Çok ciddi bir mentörlük süreci geçirdiler. Onun yüzden daha fazla bağlandılar gruba. Ve gitgide grubumuz büyümeye başladı. Ondan sonra her gelen yeni içerikte mutlaka sorumlu olan bir arkadaşımız vardı ve o yeni içerik mutlaka içeriye beslendi. Hep bunu da yaşadık. Öğrenci topluluklarıyla beraber ondan sonrasında artık tamamen iş hani böyle nasıl denir? Çığırından çıktı ve sonrasında artık herkesin girdiği hani bir bankanın yöneticisi pozisyonda olan kişiyle işte şu an bilgisayar mühendisi, ikinci sınıfı olan kişinin aynı grupta yer aldığı bir yere döndük. Dediğim gibi yani sürekli takipte kaldık. Sürekli grubun içerisinde bulunan üyelere gerçekten hak ettikleri değeri verdik. Ve sürekli onları besledik bilgi olarak, birikim olarak. Hiçbir şekilde boşlukta kalmadıkları için ve sürekli gündemi takip ederek gündemi sürekli takip edip gündemin üzerinden projeler geliştirerek, takipler yaparak, etkinlikler yaparak bu noktaya geldik.
Süper. Şimdi bu saydığın şeyler çok güzel evet. Ama mesela topluluklarda genelde bir süreden sonra insanların motivasyonu düşebiliyor, kopmalar yaşanabiliyor ve aslında sürdürülebilirlik kaybolabiliyor. Siz bunu başardınız, sürdürülebilir. Dün mesela Kodluyoruz'dan işte Aykut abiyle de konuştuğumuzda orada da benzer bir başarı vardı. Siz burada toplumumuza giren insanlara nasıl bir journey vaat ediyorsunuz? İşte geçen şeyden bahsetmiştin sen. İşte bizim adımıza konuşmalara katılıyorlar vesaire gibi. Ya bu tarz motivasyonel neler var ekstradan?
Ekstra şunlar var. Ciddi anlamda topluluğa katkısı olup topluluk için bir şeyler yapmaya çalışan insanları gördüğümüz zaman biz bunu mutlaka zaten core team'in içerisine çekiyoruz. Core team'in içerisinde bilgi düzeyi de yeterli olması halinde veya bizden eğitim almış ve gerçekten onu genius olarak gördüğümüz kişileri core team'in içerisine çekiyoruz. Ve core team'in içerisinde o insanlar çok farklı motivasyon kaynakları var. Yani bunlardan bir tanesini söyleyebilirim. Mesela biz, ben olsun, Fuat olsun, ekipten Engin olsun, çok fazla konuşma talebi alan insanlarız. Bu konuşmalara giderken mutlaka yanımıza bir iki tane çekirdek dediğimiz o kişileri alırız yanımıza. Onları konuştururuz. Diplomat Türkiye adına konuşmalara giderler. Diplomat Türkiye adına istedikleri etkinlikleri yaparlar bizimle haberdar olmak koşuluyla. Çok aktif bir şekilde rol oynadıkları için içeride hep bulunmak istiyorlar. Bizim de core team haricinde de üyelerin en büyük motivasyon kaynağı yani bir yerden sonra bıkmamasının nedeni zaten yapay zeka alanında takibi bırakmak isteyen kişi Diplomat Türkiye'den de ayrılıyor. Aynen. Ama bu konuda yatırım yapmak istediği zaman bizim gibi insanların içeride olması, sürekli onlara destek oluyor olmamız, sürekli beraber bir şeylerin peşinde koşturuyor olmamız, projelerin peşinde koşturuyor olmamız. Çok yenilikçi projeler çıkardık. Hepsine dahil oldular. Derken hiçbir zaman motivasyon kaybını yaşatacak zaman bulamıyoruz. İnan yani.
Süper.
Evet.
Şimdi daha çok B2C tarafını konuştuk. Biraz B2B tarafını da konuşalım. Yani kurumlarla nasıl çalışmalar var diye. Sonrasında bu konuşmanın başında da bahsettiğim ve cidden hani koronavirüsün yıldızlarından biri olarak gördüğüm mevcut çalışmanıza geçeceğiz.
Tamam. B2B tarafına geçersek şöyle şeylerimiz var. İçeride eğitilmiş olduğumuz insanların veya eğitilmiş olarak core team içerisinde yer alan insanlar teknik danışmanlıklar veriyor firmalara. Ve Diplom Türkiye grubu adıyla, çünkü bu grubun ismine çok güveniyor firmalar. Kurumsal olsun, KOBİ şeklinde olsun, girişimci firmalarımız olsun. Bu grubun ismine güveniyorlar. Bundan dolayı da bize gelip şu konuda biz danışmanlık almak istiyoruz dediğimiz zaman mutlaka core team'in içerisinde ona danışmanlık verebilecek insanlar oluyor. Bu şekilde bir yaklaşım tarzımız var. Bunun dışında İnsan kaynakları danışmanlığı gibi bir noktamız da var. Çünkü içeride çok büyük bir topluluk var ve biz bunu elimine ettiğiniz zaman çok ciddi genius insanlar da var alanında çok iyi olan adamlar var. Ve bunların hepsinin bilgileri zaten Diplomatik Türkiye'nin içerisinde yer alıyor. Onun yüzünden mesela bir firmalar bize gelip işte benim böyle böyle böyle bir kişiye ihtiyacım var dediği zaman grubun içerisindeki seçmiş olduğumuz kişileri direkt firmalara yönlendirebiliyoruz. Bu şekilde insan kaynakları danışmanlığı sağlayabiliyoruz firmalara. Onun dışında yine özel etkinlikler yapabiliyoruz. Bugün baktığınız zaman Google, Amazon gibi büyük firmaların içerisinde çok özel etkinlikler yaptık ve firmalara bu şekilde katkılar sunuyoruz. Onun dışında ürünlerine güvendiğimiz ve test edip beğendiğimiz ürünlerin tanıtımlarını da yapıyoruz Diplomatik Türkiye içerisinde. Evet. B2B'miz bu şekilde. B2C'de de hani atlamak istemediğim için söylememek tamam. istiyorum bunları. Coursera'da zaten bana sordukları zaman hani yapay zekaya başlamak istiyorum, nereden başlayayım? Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Coursera'nın Andrew Ng'in derslerini almalılar. Orada yine Coursera üzerinde Andrew Ng'in derslerini Türkçe olarak mesela çevirisini yaptık. Ve bu çeviriyi gerçekten çok büyük bir takım yaptı. Ve şu an benim İngilizcem yok, ben bu dersi alamıyorum gibi bir durum söz konusu bile değil. Yani eklemek istediğim özellikle...
Siz onu Türkiye'de getirmiştiniz sanki değil mi? Twitter'da görmüştüm.
Evet evet. Evet evet evet. Yani tüm Coursera'nın Diplomatik AI'nin altındaki tüm dersler Türkçe olarak çevirdik. Yani takip etmek isteyen insanlar Türkçe altyazıyla artık o kursları da takip edebilecek durumdalar. Baktığınız zaman yapay zeka
fiziksel olarak sanki gelmişti. Yanlış mı hatırlıyorum?
Fiziksel olarak Andrew Ng gelmedi. Fakat onun Diplomatik AI'ın etkinliğini biz sahiplendik ve biz yaptık. Andrew Ng video üzerinden bizle bağlantı kurdu.
Tweet'i hatırlıyorum da o yüzden.
Evet, evet. O zaten hani bizim gelebileceğimiz en üst noktaydı diyebilirim.
Tabii canım. Daha
evet.
Hocam daha üst noktalar vardır. Şimdi şey yapmayalım. Belki böyle bir şeyi başkasına sizin adınıza söyletmek en üst noktadır. Hani Deep Learning Türkiye'ye getirdik.
Kesinlikle öyle. Yani bunu gerçekten yani
hedefi öyle koyuyorum size.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
İstersen biraz bu son bir aydaki sürece geçelim.
Evet.
Dünyada 4 ayı buldu artık bu dönem. Türkiye'de 1 aydır ve devam ediyor. Ne zaman biteceği bilinmiyor hiçbir şekilde. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Bu Deep Learning Türkiye olarak motivasyonu nasıl sağladınız bu süreçte? Bir de sizde en hoşuma giden şey çok hızlı aksiyon alıyorsunuz.
Evet.
Özellikle işte o geçen 20 yaşının evden çıkamama tarafında resmen içimden şey dedim yani bunlar devletten mi duydu bu yasak? Ne ara kampanya yaptınız var mı?
Çok çok hızlı aksiyon aldık. Evet,
bir aydaki projeleri.
Son bir aydaki projelerimiz şu şekilde. Aslında bizim Diplomatik Türkiye takip edenlerin çoğu bilir yani 4 Nisan'da İBB ile beraber ortak bir etkinliğimiz olacaktı. Fakat bu tabii ki koronanın nedeniyle iptal oldu. Biz de bir anda programımızı değiştirmek zorunda kaldık. Programımızı değiştirmemizle beraber ilk olarak şu işi yaptık. Hani biz de elimizi taşın altına koyalım. Bu kadar kişi evde ve birçoğu da hani nereden başlayayım, nasıl yapayım, ben bu machine learning'e girmek istiyorum ama nasıl yaparım bilmiyorum gibi kişilerin hepsini toplayalım bir araya. Bir tane de güvendiğimiz bir kursu belirleyelim ve buna mentorluk verelim ile başladık. O da şöyle, ML Crash Course, Google'ın düzenlemiş olduğu bir eğitim bu. Google Türkiye, Deep Learning Türkiye ve Global AI Hub işbirliğiyle bu üç ekip birlikte veriyoruz bu iş. Birlikte mentorluk programını devam ettiriyoruz, veriyoruz içeride. 3000 tane başvuru aldık mesela burada. Ama eğitimin ön gereksinimi Python olduğu için sınav yaptık tabii ki. 10 tane çok basic Python sorusu sorduk. Bunun 5'ten fazlasına doğru cevap verenleri kabul ettik eğitimi.
Süper.
Bu da toplam 1800 kişiye denk geldi. İlk haftamız daha yeni bitti. Bugün bitti. Bugün hatta şu an büyük ihtimal sınav bile oluyor olabilirler. Her hafta sınav olacaklar. O 1800 kişi dediğimiz. 3 haftamız daha var. 3 hafta boyunca devam edeceğiz. Beraberce takip ediyoruz. Soruları olan kişilere cevaplarını veriyoruz. Onların yönünü daha iyi yönlendiriyoruz. Ne gerekiyorsa altyapı olarak onları sağlıyoruz.
Şimdi bu Crash Course'da ben şey çok hoşuma gitmişti. İnsanlar orayı kabul edildiğinde cidden bayağı büyük bir şey başarmış hissiyatıyla bir sürü sosyal medya hesabı paylaşım vardı. Orada bayağı bir bağ kuruyorsunuz aslında insanlara.
Evet, evet. Yani insanların orada şöyle bir algıyı hiçbir zaman istemiyoruz. Yani hani başvurdum geldi. Hiçbir zaman bunu yapmıyoruz. Etkinliklerimiz dahil buna. Hani başvurdum oldu. Mutlaka ya bir projesini sunmasını isteriz ya bir GitHub hesabına bakmak isteriz. Mutlaka bir bilgisine, birikimine ne yapıyorsun? Yani bu yapay zeka alanıyla ilgili neler yapmaya çalışıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun diye bir seçimimiz hep olur. Bu aynısı tabii ki Machine Learning Crash Course için de geçerliydi. Testin tabi olup yani onu yapıyor olmamızı hak etmesi gerekiyor. Hak eden insanların içeride olması bizim için çok önemliydi. Bunu da zaten gerçekten hissetmişler ki bizim düşüncemizi. Çok güzel paylaşımlar aldık. Hakikaten başarılarını kendilerini tebrik ederek Twitter'da falan paylaşmış aynen. olmaları bizim için çok hoş bir şey.
Benim de çok hoşuma gitti. Yani iki açıdan çok değerli bu. Birincisi sen bir emek ortaya koyuyorsun. Ücretsiz tabii bir şekilde ki. Yapıyorsun bunu. Ve doğru kişi ne kadar çok doğru kişi gelirse senin operasyonun sürdürülebilir olma ihtimali o kadar artacak. İkinci olarak da şimdi ben başvuran insan olarak değerlendirdiğimde beni diye direkt alan programlar olumsuz şey oluyor bana yani.
Evet.
Önüne
evet.
geleni alıyorlar izlenimi oluyor. Ama evet. sen orada güzel bir test de yapıyorsun. Ondan sonra çift taraflı bayağı bir win-win bir durum var.
Aynen öyle. Aynen. Ya bizim için önemli olan noktası bu. Zaten diyorum ya yani hani mesela bu kurs için Python gerekli fakat etkinliğimiz için de yaptığımız bir konu bu. Yani biz 200 kişilik bir etkinlik yapacaksak bu 200 kişi gerçekten seçilerek gelenler. Haydi gel değil yani.
Kesinlikle. Süper.
Bunun dışında koronayla ilgili o sürece devam etti. Bu ilkiydi aynen. zaten. İkincisi senin de sürekli bahsettiğin kısım aslında.
Çok iyi
ya. Evet. 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağının geldiğinden hemen yani 3-4 saat sonrasında Python'la ilgili programı duyurduk biz sosyal medyamızda. Twitter ve LinkedIn'de toplam bu arada 1 milyon kez paylaşımlarımız görüntülendi.
Maşallah.
Aynen. Daha yeni aldım ben de. Sana gelmeden önce aldım bu istatistiklerini de. Toplam 1500 kişi programa katıldı. Burada herhangi bir eleme yapmadık tabii ki çünkü 20 yaş altı. Nasıl eleme yapacağız? Bir tane Discord sunucusu açtık. Orada kendisine çok teşekkür ediyorum. Mustafa Vahit Keskin zaten artık o da Ingo diyorum. Deep Learning Türkiye'nin core takımında. Mustafa Vahit Keskin Udemy'deki ücretli olan Python kursunu ücretsiz hale getirdi. Bu müthiş bir işti bence. Kesinlikle çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şu an içeride 20 yaş altında başvuran kişilerin hepsi 1500 kişi yani. Bu programı bizzat takip ediyor. İçeride yine mentorlarımız var. Bu mentorlarda herhangi soruları, takıldıkları kısım ki Mustafa Vahit Keskin de içeride. Olduğu zaman cevaplıyoruz bunların hepsini. Çok hızlı aksiyon aldık evet. Çünkü haberleri takip ediyoruz. Türkiye'nin gündemini takip ediyoruz. Kesinlikle çok büyük sorunumuzun olduğunu biliyoruz. Bize düşen çok büyük görevlerin olduğunu biliyoruz. Çeşitli makamlardan da çok fazla geliyor zaten bu şekilde talepler.
Benim burada merak ettiğim bir şey konusu var. Şimdi ben startuplara da çok soruyorum bu soruyu. Şimdi senin tahmin ediyorum ki zaten aktif devam eden bir sürü proje var kenarda. Hem korona doğanda var hem dışarıda var. Şimdi ani bir gelişme oluyor. Diyorlar ki 20 yaşından küçük insanlar çıkamayacaklar bir süre.
Evet.
Şimdi burada siz kararı nasıl alıyorsunuz? Ben en çok onu merak ediyorum. Çünkü her fırsatı atlamak da bence çok doğru değil.
Dışarıdan. Yok kesinlikle öyle.
Her bir şey gördüğünde atlanıyor gibisinden. Buradaki karar mekanizmasını çok merak ediyorum ben. Fikir kimden geliyor? Genel hatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapalım ya da yapmayalım kararı nasıl veriyorsunuz? Mesela yapmadığınız bir örnekten de ekstra örnek vererek şey yaparsan çok sevinirim.
Orada şöyle oluyor genel olarak. Bizim bir tane core team'imizin içerisinde bir WhatsApp grubumuz var. Bu grubun içerisinde biz her şeyi konuşuyoruz. Her şeyi konuşuyoruz. Yani herhangi giden aksaklıktan tut da iyi giden noktalarımıza kadar bilgi paylaşımları olsun. Bu bizim için ayrı bir küçük bir takım. Bu takımda bu ilk 20 yaş olayı çıktıktan sonra bir tane arkadaşımız bu konuyu getiriyor gündeme. Sonrasında alt tabanı hazırlamak bize kalıyor. Eğer ki tüm yani genel çoğunluğu sağlayıp bunlara okey denirse çıkıyoruz diyoruz ki tamam şimdi bunun alt tabanını hazırlamamız gerekiyor. Mesela ben şu an mentor olarak 20 yaş konusunda mesela yokum. Yani zamanım yok. Mesela bunu ben direkt açıkça söylüyorum. Hani core team'de bunu böyle net bir şekilde söylüyorum. O söylüyor derken işte White çok ciddi bir transferdi zaten Deep Learning Türkiye'nin core team'i için. White'le konuşuyoruz. Nasıl halledebileceğimizi konuşuyoruz. Sonrasında tüm her şeyimiz hazırlandıktan sonra yani 3-4 saat diyorsun ama mesela o 3-4 saat Deep Learning Türkiye'de beyin fırtınaları dönen bir saat dilimi. ve hemen planlamanın, programının yapıldığı, kimlerin nasıl yer alacağı, kimlerin hangi noktada yer alacağı kısmını konuştuğumuz çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz zaten. Bu şekilde her şeyi hazır ettikten sonra, hiçbir zaman şeyi yaşamadım ben. Diplom Türkiye adıyla bir şey duyurduk. Ve sonrasında da o iş patladı kelimesini duymamak için hiçbir zaman biz buna yanaşmıyoruz bile. Çünkü çok güveniyorlar bu grubun ismine. Bu güveni evet 2 yılda, 2,5 yılda sağladık. Fakat yapacağınız bir tane, iki tane maksimum kötü iş.
Evet.
Her şeyi tepetaklak edebilir. Bu riski ne ben, ne Fuat, ne Kortim'den herhangi birisinin göze alabileceğini düşünmüyorum.
Ya şey var mesela, başka biri bunu yapmış olsa ben şey derim. Ya bak görmüşler krizi, hemen atmışlar ortaya eğitim vereceğiz falan diye.
Yok, bizim böyle bir durumumuz yok.
Aynen öyle. Bizde olunca evet. Şey oluyor. Ben hissettiğim zaten şu an attığınız ben hissetmiştim. Dedim ki herhalde 3-4 saat bunlar bayağı kafa yordular.
Aynen öyle.
Planlama yaptılar, çıktılar gibi. Dışarıya verilen his öyle yani.
Aynen öyle. Yani zaten bizim artık hani ciddi bir kitlemiz var. Herhangi bir şekilde hani reklamdı, cart, o tarz böyle bir cart curt şeylere ihtiyacımız olmayan bir grup haline geldik. Tabii ki bizi takip eden içeride bulunan üyelerimiz sayesinde. Tamamıyla gerçekten hani bu işi gönüllülük esasına dayalı yapıyoruz. Hepimiz ülkemizi çok seviyoruz. Bu durumdan da en güzel şekilde faydayı nasıl sağlarız? Bu kadar büyük bir zararın içerisinde bulunurken faydayı nasıl sağlarız diye düşünüp tek tek projeler atıyoruz. Bunu, emin olun yani mesela şimdi bir tane daha projeden bahsedeceğim. Ama bunun dışında Core Team'in içerisinde 20 tane proje konuşulmuştur. Fakat şu an 3'ünden bahsediyoruz mesela koronadan sonraki yaptığımız projelerle ilgili.
Tam işte buraya da bağlamanı istemiştim. Mesela seçilmeyenleri nasıl, tam olarak nasıl eğiliyorsunuz mesela?
Ya süreç olarak şu şekilde. Mesela bir projeyi düşünelim. Atıyorum tamamen. İşte chatbotlar üzerine eğitim vereceğim. Attık ortaya. Ve bu sonrasında Core Team'de konuşulduğunda şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir tane eğitim siz vermek istiyorsanız bir kere tek bir kişi mentor olamaz. Birçok kişinin mentor olması gerekiyor. Birçok kişinin bilgi düzeyi eksikse bunu tamamlaması gerekiyor öncesinde. Bunun yanında zaman çok önemli. Mesela ben 9-6 çalışan bir kişi olduğum için ben 6'dan sonra mı ayırabilirim? Maksimum 2 saatimi ayırabilirim. Biz oradaki öngördüğümüz bir mentoring programı içerisinde eğer ki bir kişinin günlük 5 saatini ayırması gerekiyorsa bunu sağlayan kişinin olmasını bekliyoruz. Şimdi bunlar açıkça konuşulduğu zaman şimdi zaten parametrelerimiz belli. Ben ortaya atıyorum chatbot eğitimi yapalım hadi dedim. Chatbotla ilgili kaç kişi biliyor? 3 kişi. Bunların da 2'şer saat zamanı var. Toplamda haftada 6 saat, günde 6 saat zaman ayrılabiliyor. İçeriye alacağız. Bugün gruptan kaynaklı olarak bir şeyin duyurusunu yaptığımız zaman 2000-3000 başvurudan aşağı almıyoruz. Bu ne demek? En az 10 tane mentorun içeride olabiliyor olması demek. Yani sen 10 tane mentoru sağlayamadığın noktada o eğitimi açmanın hiçbir mantığı yok. Ya da daha az mentor ama bilgi eksikliği varsa bunu da açmanın anlamı yok. Yani bu tarz kriterlere takılıp yok ya buna şu an girmeyelim dediğimiz kısımlarımız tabii ki var.
Yani ilk başta aslında fikri genel olarak bir değerlendiriyorsunuz.
Fikri değerlendiriyoruz.
Sonra biraz insan kaynağına bakıyorsunuz. Sonra biraz...
Aynen öyle. Bunu sonrasında nasıl sağlarız? Nasıl eksiksiz eğitim verebiliriz? Nasıl eksiksiz destek verebiliriz? Eğer orada sıkıntı oluşacağını düşünüyorsak kesinlikle iptal oluyor.
Süper.
Onun aksiyon olarak tabii ki o proje unutulmuyor. O proje bir yerde kaydediliyor bizde. Sonrasında biz oradaki eksikliğimizi nasıl gideririz konuşmaya başlıyoruz.
Süper. Son çalışmaya geçelim istersen.
Son çalışmamızda bunu daha hiç duyurmadık zaten. Yani şey daha henüz raporumuz oluşmadı. Covid ile ilgili çok disiplinli veri bilimi çalışma grubu kurduk biz. Burada 140 kişi var. Seçilmiş kişiler bunlar. İlk haftanın sonunda 10 sayfalık bir veri bilimi ve Covid'i birleştiren kaynakların olduğu bir doküman hazırladık. Fakat daha bunu paylaşmadık. Yakında paylaşacağız. Çünkü raporun üzerinden geçiyoruz. Proje fikirlerini yazıyoruz bu arada. Bazı projeleri hayata geçireceğiz önümüzdeki günlerde ama şu an değil. Çünkü dediğim aşamaları, şimdi bu yeni kurmuş olduğumuz Covid ile veri bilimi grubun içerisinde de yapıyoruz. Yani madde madde neleri yapabiliriz, neleri yapamayız bunları kuruyoruz. Nerelerde ülkemize destek olabiliriz? Bu kadar bilgimiz var. Bunu nasıl sahaya düzgün şekilde sunabiliriz? Bunlar içeride konuşuluyor. Bu çok disiplinin devamındaki altını çizmek istiyorum. Sadece burada datacılar, işte machine learningçiler gibi değil, doktorların da olduğu, farklı uzmanlık alanları olan kişilerin olduğu çok böyle çok disiplinli, müthiş bir grup oluşturduk yani.
Heyecanla
ve bu grubun içerisinden güzel şeyler çıkacağını bu arada kesinlikle düşünüyorum. Haber, bunu şeyde duyurduk, adını sen söyle. Sosyal medyalarımızın içerisinde duyurduk fakat henüz raporu daha yayınlamadık.
Süper. Yani 3 tane bayağı böyle ses getiren proje oldu. Ara ara belki küçük projeler de vardır. Çok fazla duyurulmayan ya da şey.
Anlık yaptığımız şeyler oluyor ama hani benim en azından sen korona sürecinde siz ne yapıyorsunuz dediğin zaman bu 3'ünü sayarım.
Süper. Valla bu yaptıklarınızla birçok insana ilham da oluyorsunuz. İşte geçen gün Levent Aşkan, hani bizim yakın arkadaşlarımızdan, o da Deep Learning'in paylaşımından esinlenip dijital marketing eğitimi verdi. Bayağı bir insan katıldı ona da. Yani o bana onu vermeye geçtim. Bir de bana WhatsApp'tan yazdı. Enis bak Deep Learning Türkiye böyle bir şey yapmış. Ben de dijital pazarlama yapacağım. Sen de bir şeyler yapmak ister misin falan dedi yani.
Süper. Dedim, ben böyle zaten bir etkimiz varsa ne güzel.
Yapacaktım zaten dedim. Aynen. Bayağı hoşuma gitti yani onlardan da duymak. Çok hocam güzel. Biraz da şey konuşalım. Toplulukların bu tarz dönemlerdeki misyonu ne olmalı böyle genel hatlarıyla? Zaten sen kendi tarafını anlattın da. Mesela diğer topluluklarla işbirliği noktasında nasıl hareket etmek lazım? Biraz ortak değerlere nasıl ulaşabiliriz bu süreçte?
Biz mesela kendi tarafımız için söyleyeyim. Yani Kodluyoruz'da çok yakın bir ilişki içerisindeyiz. Veri bilimiyle çok yakın bir ki zaten biliyorsunuz Vahit zaten oranın kurucularına. Onunla çok yakın ilişki içerisindeyiz. Yani topluluklar tabii ki her topluluğun çok farklı görevleri var. Fakat bu kadar önemli, ülkemiz adına önemli olan noktalar olduğu zaman kesinlikle hani ego, kibir, rekabet kısmını tamamen ortadan kaldırıp hep beraber nasıl hareket ederiz konuşmaları gerektiği dönemler bunlar. Kesinlikle. Yani bu tarz dönemlere girdiğimiz zaman hep beraber taşın altına elimizi nasıl koyacağımızı konuşmamız lazım. Yani bugün baktığınız zaman Deep Learning Türkiye evet korona tarafında hemen etki alıyor, hemen bir şeyler için çaba harcıyor. Ama mesela baktığın zaman hani 20 yaş altı Vahit'in sayesinde olan bir iş. Kesinlikle. Yani Vahit eğitimini ücretsiz açtı, herhangi kimse para ödemedi. Veri bilimi topluluğunda kurucusu kendisi. Çok yakın çalışmamızdan kaynaklı bu iş çıkabildi ortaya. Baktığın zaman ML Crash Course diyoruz. Tamamen Google Türkiye'nin yapmış olduğu, onun da kendi topluluğuyla beraber bizim Deep Learning Türkiye'nin yarattığı bir oluşumla çıkan sonuç. Yani her topluluğun bu dönemler içerisinde çok daha fazla sorumluluk alıp, çok daha fazla birbiriyle iletişimde olup, çünkü bizim grubun eksiğini başka bir grup tamamlıyordur, başka bir grubun eksiğini diğeri tamamlıyordur. Hepimiz güçlerimizi birleştirip bu dönemden bu şekilde çıkarsak tabii ki çok daha farklı outputlar alabilecek duruma gelebiliriz. Buna çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani yok ben Deep Learning Türkiye'yim, yok ben X'im, yok ben Y'yim diyeceğimiz bir dönem değil. Çok yakın birbirimize çalışıp, çok yakın birbirimizle iletişim halinde olup ülkeye ne katkı sağlayabiliriz? Raporlarımızı nasıl sunarsak nasıl değer görür? Gibi sürekli birbirimize iletişim olmamız gereken dönemlerdeyiz.
Kesinlikle. Hocam ağzına sağlık. Son bir soru sorup konuşmamızı sonlandıracağım. Sen şimdi bayağı bir hem İNG tarafında hem de topluluk tarafında veri biliminin bayağı merkezindesin aslında. Hep hani söylenen insanların dilinde var. Yani data is the king.
Evet.
Çok önemli vesaire.
Evet.
Sen böyle bir özet yapmak istesen veri biliminin şu anki hali ve geleceğiyle ilgili. Nasıl bir özet yaparsın?
Şöyle veri biliminin aslında şeyine bakmamız gerekiyor. Hani bu mobil dedik yani daha konuşmaların başlarında hani çıktı ortaya, sonrasında bir anda büyümelerimiz gerçekleşti. Sonrasında mobili her giriş çıkış loklanmak zorunda kaldı derken ciddi bir data birikmeye başladı. Ta 2010 senesinden beri, 2008 senelerinden beri bu data dehşet bir şekilde birikiyor. Biz ne zaman ki 2017'lere, 16'lara geldiğimizde burada data var, biz bunu kullanmıyoruz'a başladık. İşte o zaman zaten hayatımızda dehşet bir değişim meydana gelmeye başladı. Yani eskiden çöp olarak gördüğümüz datalar şimdi ben bununla ne yapabilirimin peşinde koştuğumuz dönemlere denk geldi. Bunun çok daha fazla tabii ki şu an baktığın zaman tüm kurumsal firmalardan tut da toplulukların da içerisinde belirli bir bölüm sadece veri bilimi üzerine çalışıyor. Sadece veri bilimi üzerine gruplar kuruluyor. Kurumsal firmalarda departmanlar kuruluyor bunun üzerine. Çok çok daha büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü günümüzde şunun farkında olmamız gerekiyor. Ingo'yu çıkarmak, mesela kendi ürünüm için konuşuyorum bunu. Ingo'yu çıkarmak bir başarı mı? Evet, başarı. Fakat Ingo'nun içerisindeki çıkan ürünle, ürün sayesinde gelen 60 bin tane, 70 bin tane günlük datayı sen kullanıp Ingo'yu daha iyi hale getiremiyorsan ben bugün başarılı diyebilirim. En fazla bir yıl daha başarılı diyebilirim. Ya da 3 ay daha başarılı diyebilirim. Günümüzün hızlı gelişen dünyasında. Sonrasında bu hiçbir şey anlamamaya başladı diyeceksin çünkü bana. Yani bu net. Onun yüzünden veri bilimine hem topluluk açısından hem KOBİ olarak düşünebilirsin, girişimci olarak düşünebilirsin, yatırım yapmak zorundasın. Bir ürünü çıkarmak baktığın zaman basit. Yani çok zor bir şey değil. Evet, belirli teknik taraflarım var. Belirli skill'lere sahipsen, yeterli düzeyde bilgi düzeyine sahipsen yeterli. Çıkartırsın. Aynen. Fakat sonrasında bunu artık günümüzde popüler halde tutmak istiyorsan, popüler noktaya getirmek istiyorsan kesinlikle o ürünün sağlamış olduğu output'tan neyin çıkartırım ve neyi sonrasında ne yapabilirim mi?
Kesinlikle.
Daha iyi nasıl hale getiririm mi konuşabiliyor olmamız lazım. Mesela en basitinden bir tane kendi alanımla ilgili örnek vereceğim. Hı-hı. Şimdi chatbotların içerisinde şöyle düşünelim. Senaryolarımız var. Siz soru soruyorsunuz, biz cevaplıyoruz. Fakat hala context management. Her yerde bunun konusunu konuşuyorum. Context management hala yok. Yani sen bir journey'nin içerisindesin. Yazdın. En sonunda da peki belgeleri neler dedin? Atıyorum. O belgeyi sanki sıfırdanmış gibi anlıyorsun. Yani neden? Çünkü içeride bir context management diyor. Tamam, context management'ı chatbot'un içerisine bir özellik olarak koyalım. Verin olmadan, veriyi işleyemeden, gelen verinden ne anlam çıkaracağını bilemeden. Yani adam genellikle ihtiyaç krizinden sonra belge soruyunun sonucunu almadan ben ne geliştirebilirim ki? Hiçbir şey geliştiremem. Aynen. Onun yüzden çok çok önemli bir yer. Çok daha büyük yatırımları izleyeceğimiz yer, geleceğinde kesinlikle hani top diyebileceğimiz mesleği olacak bir konu. Çünkü süper. Bunlarsız olmaz. Veri bilimi çok çok daha büyüyecek.
Kesinlikle. Ya ben evet. De istatistik mezunu olup veri bilimine uzaklaşan biri olarak bazen böyle bir kafam düşüyor ama...
Ama yani senin emin ol bizlere göre yani senin yakınlaşman çok daha hızlı olacaktır yani istediğin anda.
Tabii öyle bir durum var da.
Aynen.
En azından mantalitesini kazandık deyip öyle avutuyorum kendimi. İnşallah gelecekte pişman olmam burayı bıraktım diye.
Yaptığın iş çok kıymetli. Onun yüzden bu konuda aynı fikirde değil.
Bakalım hocam.
Ya, o işe de ihtiyaç var.
Tabii canım. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ediyorum Enis.
Sohbet etmeyi de özlemişim seninle.
Evet, güzel oldu gerçekten.
Yani bugünlerde cidden Deep Learning Türkiye ile çok güzel şeyler var ve inşallah devam eder önümüzdeki
dönemde. Devam gelecek. Yavaş yavaş.
Gelsin de sizin normal gündeki faaliyetlerinizi konuşalım.
İnşallah.
O daha güzel. Aynen öyle. Fuat'a da buradan selam söylemiş oldum.
Tamam. Hemen iletirim vallahi.
Aynen öyle. Az önce storiesini de gördüm. Korona günlerinde yemek yeme tekniğimi de geliştirdim falan yazmış.
Evet, inanılmaz yemekler yapmaya başladı Fuat ya. Yani pilav falan yapmayı öğrendi bu arada.
Aynen. Biraz.
Evet.
İyi bakalım hocam. Kendine iyi bak.
Sen de kendine çok iyi bak.
Çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde yepyeni hikayeleri konuk etmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Girişimcilik serüveninin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz.
Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.